Evet. Şimdi söz bende. 1 saat konuşmayı düşünüyorum. Belki 2 saat. Uygun mudur? Yeter mi? Az mı? Tamam, o zaman sizin için bir iyilik yapacağım. 30 dakika falan belki biter umarım. Ah, yani harika, yine bir araya geldik. Yine Rabbi yüceltiyoruz. Ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani o tapınmadan sonra ne söylesek hep eksik kalıyor. Bir aile olduğumuz nasıl da belli oluyor. Acımızla, güzel anlarımızla falan. Gerçekten duygulanıyoruz her seferinde. Ama evet, ne dedik? Rab bizimle beraber ve Rab bizimle konuşuyor, konuşmak istiyor. Bazen Şemsa'nın yanına gidip oturup onunla konuşuyor. Ama bazen de yani başkalarının ağzından bizimle konuşabiliyor. Yani çünkü Rab aramızda yaşıyor ve bizimle konuşmayı çok seviyor. O zaman yani gerçekten ben inanıyorum ki vaazlar Tanrı'nın bize mesajlarıdır. Çünkü kendi hayatıma bakıyorum veya kendi düşünceme bakıyorum ve diyorum ki tamam, hani evet Rab'be ait biriyim ama yani sonuçta insanım. Tanrı değilim, Tanrı'nın bir meleği değilim falan, sırları bilemem falan diye düşünüyorum. Ama her vaaza hazırlandığımda böyle çaresizce Rab bana yardım et, ne yapabilirim bilmiyorum falan diye düşünüyorum. Sonra bir fikir geliyor aklıma, oradan bir yardım alıyorum veya şöyle böyle, sonra harika bir şey ortaya çıkıyor. Bakalım bu hafta Tanrı bize ne söyleyecek. Geçen hafta İsa Mesih Yeruşalim'e doğru giderken bir kör adamın gözlerini açmıştı. Onu işlemiştik. Çok böyle hani yine abimiz çok güzel anlatmıştı ama Perşembe günü daha da güzel anlattı. Çok daha derin, çok daha böyle işlevsel olarak derin derin düşündük. Ama şimdi Luka'da bu olaydan sonra neler oldu? Biraz onu anlatacağım. Çünkü sanırım Luka'nın son bölümlerini işleyeceğiz. Bugün son bölümünü işleyeceğiz. Sonraki haftalarda daha farklı konular olacak. Ha, duyuru yapmadılar. Önümüzdeki hafta başka bir kiliseden bir önder gelecek. O da bize Tanrı'nın sözünü paylaşacak. O yüzden biraz hızlıca anlatmak istiyorum konuyu. Şimdi Yeruşalim'e girdiklerinde ne oldu? İsa Mesih kör adamı iyileştirdi ve sonra Yeruşalim'e doğru gitti. Kör adam iyileştiğinde herkes, bütün kalabalık bağırmıştı. Tanrı'ya yücelikler olsun, işte harika, Tanrı aramızda yaşıyor, şifa verdi falan diye. Sonra Yeruşalim'e girerken bu coşkuyla beraber ne yaptılar? İsa'nın önüne çarşaflar serdiler. Palmiye ağaçlarını serdiler. Haleluya, işte kralımız geliyor. Şimdi tacını alacak ve düşmanlarla savaşacak. Evet, şimdi biz kazanacağız, artık özgür olacağız, artık esir olmayacağız diye. Ve sonra bağırıyorlardı, Hozanna, Rabbin adına gelene övgüler olsun diye. Ve bundan rahatsız olan insanlar onları uyarınca, yapmayın, böyle bağırmayın dediğinde onlar daha inatla, daha yüksek sesle bağırdılar. Hozanna, Rabbin adına yücelik olsun. Çünkü o bizi kurtarmaya geldi. Tacını alacak ve bir kral olacak ve artık acı olmayacak, artık keder olmayacak, artık özgür olacağız, ulusumuzu kurtaracak. Ve sonrasında Yeruşalim'e İsa ve havarileri ve diğer öğrencileri girdikten sonra İsa Mesih Fısıh Bayramı'nda bir akşam yemeği yedi. Fısıh Bayramı'nın öncesi Perşembe akşamında bir akşam yemeği yiyip bir plan yaptı, bir strateji yaptı. Kral olma stratejisi. Aynen nasıl? Evet. Aynı Game of Thrones'taki gibi. Yani taht oyunlarındaki gibi. Yani onu izlemişsinizdir ve yani o izleyen var mı? Bak, işte ne kadar çok talibi var. Yani orada yani çoğunlukla bu tarz filmlerde ne oluyor? Eğer birisi kral olmak istiyorsa önündeki bütün engelleri kaldırması lazım. Eğer birileri ondan daha çok kral olmak istiyorsa savaşıyorlar falan ve kim güçlüyse o engeli kırıyor ve artık tahtın varisi oluyor. Ve İsa da aynı şekilde, yani mesela ben de sizin gibi hiç izlemedim Game of Thrones'u ama o kadar çok kulaktan kulağa dolaşıyor ki yani onun filmi, yani duymamak imkansız. Bu yüzden İsa Mesih de Fısıh Bayramı'nda dilden dile dolaşacak, kulaktan kulağa dolaşacak bir krallık stratejisi yaptı. Öyle bir strateji yaptı ki herkes ona yani şaşkın kaldı. Wow, işte bir kral geliyor ve onun bir stratejisi var. Şimdi havarileri etrafında topladı ve dedi ki benim kral olmam için bir stratejim var ve bu stratejiye göre şöyle yapmamız lazım. Ben, yani insanoğlu ele verilecek, suçsuz yere yargılanacak, eziyet çekecek, suratına tükürülecek ve sonunda öldürülecek. Bu ne biçim bir strateji? Bu nasıl bir strateji? Böyle bir strateji olur mu? Dedi havariler. Ya olmaz böyle bir şey. Yani biz onca emeği bunun böyle bir strateji için mi verdik? Ya biz o kadar hayal kurmuştuk, plan yapmıştık ama böyle bir strateji için değildi. Yani o verdiğimiz onca yıl boşa mı gidecek? Kesinlikle olmaz. Böyle bir şey kabul edemeyiz dediler. Bu strateji çok kötü bir strateji. İşe yaramaz. Ama İsa stratejine devam etti. Dedi ki merak etmeyin. Ben öldükten sonra 3 gün sonra dirileceğim. Bu başka bir strateji. O zaman havariler ne dedi? Ah tabii anlıyoruz. Şimdi anlıyoruz. İsa yine benzetmelerle konuşuyor. Ha, İsa bir şey her zaman benzetmelerle konuşuyordu tabii ki de. Yani ne zaman bir şey söylediğinde onun farklı farklı anlamları çıkabiliyordu. Ve kimi zaman öğrenciler İsa'ya ya bu benzetmenin anlamı nedir diye soramıyorlardı. Çünkü İsa'dan korkuyorlardı. Çünkü İsa onlara daha ne vakte kadar sizinle uğraşacağım? Yani anlamıyor musunuz hala bu benzetmeleri demesinden korkuyorlardı ve düşünmüyor. Yani sormaya cesaret edemiyorlardı. İsa bu stratejisini anlattıktan sonra ekmeği eline aldı, böldü. Bu sizin uğrunuza feda edilecek bedenimdir dedi. Sonra şarabı aldı. Bu da sizin uğrunuza akıtılacak kanımdır dedi ve onlara verdiler. O zaman öğrenciler dedi, evet, şimdi anlıyoruz. Bu kesinlikle bir benzetme. Yani ekmek şarap var, o İsa'nın kanı, bedeni. O zaman bu kesinlikle bir benzetmeden bahsediyor. Bu gerçek olamaz ve şöyle düşündüler. Yani İsa gerçekten İsrail'in kralı olacak, düşmanlarımızla savaşacak ve bizler onun kumandanları olacağız. İsrail'in 12 oymağına hükmedeceğiz ve sonra uluslara hükmedeceğiz diye düşündüler. Yani İsa bu stratejisini anlatırken ölmek, eziyet çekmek falan diye farklı bir şeyden bahsediyor. Ama anlamadığımı ona sormayayım ki, söylemeyeyim ki akılsız olduğumu anlamasınlar diye susuyorlar. Ha evet haklısın İsa, çok güzel bir örnek benzetme diye içinden düşüyorlar. Çünkü öyle imaj vermek istiyorlar. Neyse sonrasında buradan zeytin bahçesine gidiyorlar. Orada dua ediyor İsa, diğerleri uyuyorlar falan filan. Sonra bir anda muhafız tapınağın görevlileri geliyor ve İsa'yı yakalıyorlar. Sonrasında ne oluyor? Hakaret ediyorlar ve İsa'yı tutuklayıp götürüyorlar. Ah şimdi haberler ne yapıyor? Bu strateji hiç böyle bir strateji yapmamıştık. Yani böyle bir strateji düşünmemiştik. O zaman şimdi ne yapmamız lazım? Yeni stratejimiz kaçmak. Ve hemen kaçtılar. Ne kadar cesur öğrenciler, değil mi? Ne demişlerdi? Yani bir hafta öncesinden daha İsa Yeruşalim'e girerken işte kralımız geliyor. İşte tacını alacak ve bizi özgürleştirecek demişti. Ama şimdi hepsi stratejileri farklı bir şekilde kendi stratejilerini kurmuşlardı ve ona uymadığı için hepsi kaçtı. Ve nihayetinde sabah olduktan sonra Cuma günü İsa çarmıhta son nefesini verdi. Ve böylelikle öğrencilerin bütün hayalleri suya düştü. Karanlık gün başladı. Ortada strateji kalmadı. Her şey bitti, hayaller suya düştü, umutlar tükendi ve artık her şey bitti, biz kendi hayatımıza bakalım deseler bile başları tehlikede. Çünkü İsa'nın ardından gidiyorlardı. İsa ölünce bu sefer onlara da saldırabilirler. Ve bu çok cesur öğrenciler ne yaptılar? Kapalı kapıların ardına gizlendiler. Saklandılar. Yani o kadar çok hayal kırıklığı yaşadılar ki, acı çektiler ki, güvendikleri İsa onları bırakıp gitmişti. Umutları yok olmuştu. Ölüleri dirilten ölmüştü. O zaman nasıl bir duygu yaşadıklarını düşünebilirsiniz. Acaba biz her şeyi yanlış mı anladık? Ya İsa hep benzetmelerle konuşuyordu. Demek ki biz çoğu şeyi hep yanlış anladık. Umudumuz bitti. Anlamıyoruz. Evet. Belki de hepimizi kandırdı diye düşünmüş olabilirler. Ve 3 gün sonra umutları tükenen kadınlar ne yapıyor? Acaba İsa dirildi mi demek yerine, ah gidelim İsa'nın yasını tutalım, yapamadığımız töreni devam edelim, mezarlığa gidelim dediler. Ve sonra mezarlığa gittiklerinde şok oldular. Çünkü mezarın kapısı kapalı olması lazım ama açık. Orada İsa'nın cesedi olması lazım ama yok. Bir anda melekler gördüler. Dediler ki onlar işte İsa dirildi, ne yapıyorsunuz burada falan dediler. Onlar şok oldular ve korktular. Yani o zaman kadınlar ne yaptılar? Ya pardon. Evet, o zaman kadınlar allak bullak oldu düşünceleri. Ya hani biz ne oluyor? Biz üzüntüden kafayı mı yedik? Aklımız gitti yani. Acaba üzüntüden bir halüsinasyon falan mı gördük gibi düşünmeye başladılar. Yani İsa'yı oraya koydular ama İsa orada yok. Melekler dirildi diyor ama bu nasıl olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Zaten biliyorsunuz kadın kısmına güvenilmez. Değil mi? Üzüntüden hayal görmüşlerdir. Sonra da bunun gerçek olduğuna inanmışlardır. Ama bunu ben demedim. Bunu Petrus dedi. Petrus dedi ki bu kadınlara güvenemem dedim. Ya nasıl? Böyle bir şey olmaz dedi ve koşarak mezarlığa gitti. Ve kendisi görmek istedi. Hani yok ya kadın kısmına güvenemem dedi ve kendisi koştu ve sonra ne oldu? Hiçbir şey görmedi. Ne ortada melek var, ne İsa var. Sadece mezarda boş duran bir kefen. Kesinlikle ve Mejderli Meryem'e gözüktü. Buna kadar kadınlara değer verdiğini gösteriyor. Ama o çağdaki insanların düşüncesi böyleydi. Onların sözüne bakmak çok da dikkat edilecek bir şey değildi. Ve sonra mezarın boş olduğunu gördüğünde Petrus dedi ki, ah şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. İsa'nın cesedini çalmışlar. Değil mi? Sonra hemen yani sonuçta İsa kiliseyi Petrus'a emanet etmişti. En akıllısı oydu. O zaman o ne derse doğrudur. Petrus çalınmış diyorsa o zaman çalınmıştır. Ve öğrenciler hemen eve gittiler. Yeni bir strateji kurdular. Öğretmenimizin cesedini nasıl bulabiliriz? Nasıl tekrar geri alabiliriz? Ama sonrasında ne oldu? Tabii ki de yapabildikleri tek şey saklandıkları yere geri gitmek oldu. Ve orada kaldılar. Yani bu bir taht oyunuydu ama maalesef onların umduğu gibi olmadı ve her şey boşa gitti. Ve bu insanların hayallerini düşünebiliyor musunuz? Bütün umutları yıkıldı, gitti ve bitti. Sonuçta kadınlardan başka kimse İsa'nın dirildiğini görmemişti ve İsa tekrar onlara gözükmedi. O zaman ne yaptılar? Ortalık sakinleşince herkes kendi hayatına devam etti. Petrus balıkçıydı. Tekrar balık tutmaya gitti. Belki diğerleri başka işleri yapıyorlardı ve onlar oraya gittiler. Belki de bazı öğrenciler 12 havarilerin dışında veya içinde uzak yerlerden gelmişlerdi ve artık yavaş yavaş kaderlerine razı olup evlerine doğru yol tuttular. İşte böyle bir durumda, böyle bir ortamda Yeruşalim'den 11 kilometre uzaklıkta Emmaus adında bir yol vardı. Ve bu yolda hani İsa çarmıhta son nefesini verirken orada olan İsa çarmıhta son nefesini verirken kim vardı etrafında? Kadınlar vardı, değil mi? Ve o kadınlardan bir tanesinin adı Meryem'di ve onun eşi Kleopas'tı. Yuhanna 19:25'te. Onurlandırıyorum, utandırmıyorum. Yani bu ikisi tahminen böyle düşünülüyor. Çünkü Elçilerin İşleri 24'te öyle söylüyor. Klopas ve yanındaki İsa'nın diğer öğrencisi diyor. Bu büyük ihtimalle onun eşi olduğunu düşünürler. Onlar bu yolda ilerliyorlar. Nereye doğru? Evlerine doğru. Yani düşünüyorlar ya neler oldu? Olacak iş mi bu? Bütün umudumuz bitti yani. Şimdi İsa'ya umut bağlamıştık. Her şey düzelecek, her şey iyi olacak derken İsa'yı öldürdüler. Böyle konuşa konuşa muhabbet ediyorlar. Yani hep bu yaşanılan olayları anlatıyorlar. Sonrasında esrarengiz bir tane adam onların yanına geliyor. Ve diyor ki merhaba diyor. Neler konuşuyorsunuz bu kadar hararetli? Ne anlatıyorsunuz birbirinize? Sonra öğrenciler diyor ki böyle yani üzgün üzgün. Yeruşalim'de olup bitenlerden haberi olmayan tek kişi sen misin? Ortalık çalkalanıyor. Neler olduğunu hiç duymadın mı? O da diyor ki esrarengiz adam ne oldu? Bana da bir anlatın ve ben de öğreneyim diyor. Sonra ikisi başlıyorlar. Biz bir tane adam vardı. Pardon. Evet. Bir adam vardı. Hem söyledikleriyle hem de yaptıklarıyla güçlü birisiydi. Herkese iyilik ediyordu. Kim eziyet çekerse ona yardım ediyordu. İnsanların yardımına koşuyordu. Ve o kadar maharetliydi ki körlerin gözünü açıyordu. Cinlere tutsak olanları özgürleştiriyordu. Hatta ölüleri bile diriltiyordu. Böyle bir adam vardı. Sonra biz onun işte bizim kurtarıcımız olacağını, kralımız olacağını ummuştuk. Ama sonra onu öldürdüler. Onu çekemeyenler, onun tahta geçmesini istemeyenler ne yaptılar? Öldürdüler. Ve öldürdüklerinde tatatam sezon finali. Değil mi? Sezon bu sezonda bakalım öyle mi acaba? Öyle dedi bir tanesi. Öğrencilerden biri dedi ki ya işte bu olanlar 3 gün oldu. Game of Thrones'taki kralı öldü. Şimdi sezon finali oldu. Ama sezon finali 3 gün olalı birileri diyor ki işte ah artık yeni sezonu izlemem. Çünkü en güzel kral öldü. En iyi adam öldü. Artık bundan sonra taht oyunlarının Game of Thrones'un tadı çıkmaz ki. Bu yüzden artık onu izlemeyeceğim diyor. Ama bazıları da diyor ki ya yeni sezonda bu kral dirilirse? Peh, olmaz öyle şey. Değil mi? Harika bir şey. Yani izlemek isterlerse. 2000 yıl önce çok zordu ama. Evet. Ve sonra bunu duyan esrarengiz adam ne yaptı? Böyle onlara baktı. Dedi ki, siz ne akılsız insanlarsınız ya. Önceki bölümlere hiç bakmadınız mı? Hiç mi dikkat etmediniz? Kaç sezondur Musa'dan tut bütün peygamberlere kadar onun kral olacağını söylemediler mi önceki bölümlerde? Nasıl dikkatsiz izleyicilersiniz ya? Bir de sıkı takipçisiyiz diyorsunuz. Alın bakın en önemli noktaları kaçırmışsınız. Şimdi yani umutsuz umutsuz artık yeni sezonda ne olacak diye düşünüyorsunuz. Gelin ben size anlatayım dedi. Yeni sezonda ne olacağını. Hatta dedi ki yani en baştan başlayalım. İlk sezonda ne oldu? Musa ne demişti? Sonraki sezonlarda Davut çıkmıştı hatırlıyorsunuz. O ne demişti falan diye. O yüzden buraya işlerken tabii ki de yani yapılması gereken bütün sezona bakmak olur. Acaba hani neden bakmamız gerekiyor? Şimdi öyle bir şey yapsak, yani ilk sezondan bu sezona kadar o sadece işaretleri işlesek, bir o kadar daha sezon film çıkacak. Değil mi? O zaman ben de bunu size kıyamadığım için, yoksa 2 saat sürecekti. Bu yüzden 30 dakikaya indirebilmek için birkaç tane dipnot buldum. Özellikle yaratılış 3.15'te dedi o adam. Yani en başa gidelim, ilk sezona gidelim. Yaratılış 3.15'te Adem ile Havva günaha düşünce kadının soyu ortaya çıktı. İşte dedi ilk sezondaki ipucu buydu. Ve sonra Sayılar 21.9'da Musa yaptığı tunç yılanı bu adamdan bahsediyordu. O kraldan bahsediyordu. İşte size bir ipucu daha. Yeşaya 7.14'te dedi. Bakire kız hamile kalıp bir çocuk doğuracak. Bu sezonu izlediniz mi? Hatırlıyor musunuz bu dipnotu? Sonra Yeşaya 9.6'da o oğlun adı harika öğütçü, esenli gönderi, ebedi baba olacak dedi. Nasıl kaçırırsınız burayı? Hatırlamıyor musunuz? Ve özellikle Yeşaya 53. bölümde, Yeşaya sezonunun 53. bölümünde ne yapmıştı? İsa'nın çekeceği bütün acıları tek tek tarif etmişti. O kralın yaşayacağı bu acıları. Bitti mi? Bitmez, bitemez. Mezmur 22'de öyle bir detaylı anlatıyor ki ya dersin sanki kendisi yaşamış. Ama İsa'dan kaç yüzyıl önce. Hezekiel 34:23'te diyor ki Davut gibi bir çoban olacağını Davut sezonunda izlemediniz mi? Öyle bir vaat vardı. Hatırlamıyor musunuz? Özellikle biz de kilisede Daniel bölümünü çok işledik ve Daniel bölümünde biz kendimiz gördük değil mi? Ne kadar İsa'ya öğretişler vardı. Ondan ne kadar bahsediyordu. O gökten gelen taş bütün uygarlıkları yok edecek, bütün krallıkları darma duman edecek ve kendi krallığını kuracak. Ve son olarak eski bölümün son zamanlarında Malaki 3:1'de ne denmişti? Rab ansızın tapınağa gelecek. Özlediğimiz antlaşmanın habercisi olacak demişti. Ve daha niceleri. Yani adam anlatmak istiyordu ki ne zaman günah ortaya çıktı, o zaman bu kral hakkında haber verilmeye başlandı. Ve bu kral, yani dünyaya geliş amacı zaten ölmekti. Onun stratejisi buydu. Böyle bir kral olmak için geldi. Acı çekmek, eziyet çekmek. Çünkü ne için geldi? Sizin günahlarınız için. Sizi bağışlatmak için. Sizi tekrar o kutsal konuta götürebilmek için. Ve o zaman bu stratejiye göre bu kralın yaptığı çok da yanlış bir şey değil. Bu yüzden İsa'nın bu taht oyunlarındaki stratejisi kefaret kurbanı olmaktı. Bunun için ölen bir kral olmaktı. Ne kadar harika bir sohbet. Yani o öğrenciler bu esrarengiz adamın anlattığı şeyi seve seve dinliyorlardı. Can kulağıyla dinliyorlardı. Hareket ediyorlar. Ya kim bu adam? Acaba Game of Thrones'un senaristi olabilir mi? Ya, o yazmış gibi anlatıyor. Hiçbirini kaçırmamış falan diye düşünüyor. Ya, bu senarist eski sezonlardan o kadar çok örnekler vermişlerdi ki yani havanın karardığını bile sonradan fark ettiler. Yola gittiler ve dediler ki ya akşam oldu, karanlık oldu. Ya işte bizim evimiz burada, gelin siz de kalın diye düşündü. Ama senarist ne yaptı? Dedi ki yok, ben yoluma devam edeceğim. Daha gitmem gereken yol var. Ama bu iki öğrenci ne yaptı? Ne olur gel bizde kal. Ölümü gör. Bak gelmezsen gözüm arkada kalır. Ya bir gel otur. Bu kadar zorladılar. Evet. Bilmiyorum, ben anlattığım için mi öyle? Yani yalvardılar. Lütfen gel. Lütfen gel bizimle kal. Bak hava karardı. Akşam beraber yemek izleriz. Yani sonrasında senarist ne yaptı? Tamam. Yani evet, tamam, gelip kalacağım, oturacağım. Ve öğrenciler havaya uçtular. Oley, geliyor bize. Kim bilir, belki yeni sezonun ipuçlarını verir bize diye düşündüler, değil mi? Ve sonrasında akşam yemeğe oturdular, sohbet ettiler ve bu adam ne yaptı? Ekmeği eline alıp böldü, şükredip onlara verdi. Neydi bu ekmek bölme töreninin adı? Aslında bu öğrenciler Fısıh Bayramı'nda İsa ekmek ve şarabı verirken orada değillerdi. Ama bu ekmek bölmesi o kadar derin anlamları vardı ki bir anda öğrenciler gözleri açıldı. Wow! Evet, bu o. Ya o kral bu. Yani gözlerine inanamadılar. Çünkü insanoğlunu tanıdıkları anda ortadan kayboldu. Bu kadar kısa bir zamanda. Yani bu da demek oluyor ki yeni sezonda ışınlanma olacak. Yeni sezonun bir farklı göstergesi. Şimdi bu iki öğrenci ne oldu? Duyduklarına, gördüklerine inanamadılar. İçleri sevinçle doldu. Yani birbirlerine ya kutsal kitaptan, kutsal yazılardan bahsederken nasıl da yüreğimiz yanıyordu dediler. Nasıl da içimiz kıpır kıpır ediyordu. Şimdi bu kıpır kıpır olmayı, içimin kıpır kıpır olmasını Luka yürekleri sevinçle çarpıyordu diye anlatıyor. Bu duygu hissini nasıl anlatabiliriz? Yani bu içimiz kıpır kıpır olmak falan. Yani bunun hiçbirini kelimelerle anlatamayız. Ama bunun ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz, değil mi? İsa'ya iman ettiğimizde o yüreğimizdeki sevinci anlatıyor bu kelimeler. İçim kıpır kıpır ediyordu. O hani coşku, İsa'nın ne demek istediğini anladıklarında ah tamam şimdi anlıyorum diye o yüreğimizdeki sevinç var ya, işte bunların yaşadığı oydu. Ve o kadar çok sevindiler ki akşam olmuştu, oraya gelmişlerdi ve yerlerinde duramadıkları için tekrar Yeruşalim'e gittiler. Haydi gidelim dediler. Yani Petrus'un yanına gidelim. Onlara gördüklerimizi anlatalım. Bu inanılmaz bir olay. Bu harika bir olay. O zaman ne yaptılar? Gecenin bir yarısı tekrar geri döndüler havarilerin yanına. Tekrar o akşamdan gittiler. Uzun bir yolculukta tekrar Yeruşalim'e vardılar. Gidip Petrus'a haber vereceklerken bir de ne görsünler? Bu adam, bu kral Petrus'a da görünmüş. Hani hatırlıyorsunuz İsa ele verildiğinde İsa'yı inkar eden o cesur Petrus var ya. İsa ona da görünmüş. Vav. Wow. Hani ve ne yapmıştı? Petrus o kadar çok cesurdu ki ve İsa'yı kurtarmaya gitmişti. Kendi stratejisini hazırlamıştı. Aha, şimdi stratejimize göre İsa yakalandı. Ben ne yapacağım? Gidip onu kurtaracağım ve cesur öğrenci olacağım. Ve sonra İsa kurtulacak ve ben de en büyük kumandan olacağım ve en üst rütbeye sahip olacağım. Ne yaptı? Cesaretle gitti ama korkudan geri döndü. Ağlayarak geri döndü. Ve sonra bu adamdan sonra İsa Mesih Petrus'a da görünmüş. Yuhanna bölümünde bunu çok güzel anlatıyor. Balık tutmaya giderken Petrus'a görünmüştü. Ve sonrasında o olayını anlatıyor. Bu öğrenciler geliyor ve diyor ki bize de göründü. Biz de şunları yaptık. Biz de hani bizimle oturup yemek yedi. Bizlere şunları anlattı. Ve sonra fark ettiler ki acaba İsa o fısıh akşamı yemeğinde söyledikleri benzetme değil miydi? Ya acaba evet onlar benzetme değil demek ki. Şimdi anlıyoruz. Vay be. İsa'yı bir biz anlamıştık. Biz de yanlış anlamışız dediler. Öyle oldu, değil mi? 12 öğrencisi İsa'nın stratejisini kabul edip anlayabilecekken ne yaptılar? Kendi akıllarının stratejisine göre bir şeyler yaptılar. İsa'yı anladıklarını düşünüyorlardı ama hepsi yanlış anlamıştı. Şimdi Luka bölümü 24, 13, 35'i okumak istiyorum. Orada bu anlattıklarım çok daha detaylı olarak yazıyor. Onu da hızlıca okuyalım. 24, 13. Evet. Emmaus yolunda iki öğrenci. Biriniz okumak ister misiniz? Yoksa ben okuyabilirim. Oh, tamam. Ah. Aynı gün öğrencilerden ikisi Yeruşalim'den 60 ok atımı yani 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona, Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin? Diye karşılık verdi. İsa onlara, hangi olup bitenleri dedi. Ona, Nasıralı İsa ile ilgili olanları dediler. O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkahinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızda bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar "Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere." diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünde kayboldu. Onlar birbirine, "Yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi?" dediler. Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, "Rab gerçekten dirildi. Simon'a görünmüş," diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Evet, İsa Mesih, o senarist, sonraki bölümlerde olacakları göstermek için bir bir öğrencilerini ziyaret ediyorlardı. İlk Mecdeli Meryem'i ve kadınları ziyaret etti, sonra Petrus'u, bu iki öğrenciyi ve Pavlus'a bile gözüktü. Daha birçok kişiler, 500 kişiye bir anda falan gözüktü. İsa Mesih yeni sezona o kişileri, bizleri hazırlamak için göründü. Ve şimdi bu bölümlerin ana konusuna gelmeden önce, yani bu havariler ne yapmışlardı? Bütün kutsal kitaba bakmamışlardı. Eğer bütün kutsal kitaba bakmış olsalardı, kendi akıllarının stratejisine göre hareket etmezlerdi. Belki okuyorlardı, belki duyuyorlardı ama onların derin anlamını bilmiyorlardı. O kutsal kitabın ince mesajını görmemişlerdi ve bu yüzden İsa'nın ne yapmaya geldiğini algılayamadılar. Yani onlar gibi hala günümüze kadar birçok insan var. "Biz İsa'ya iman ediyoruz," diyorlar. Ama buna rağmen şöyle yorumlar bile çıkarabiliyorlar. İşte dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar tanrıdır. O kadar tanrı vardır veya bilmem neler bilmem neler gibi. Ama onlar "biz İsa'ya iman ediyoruz," ama kendi akıllarına, kendi düşüncelerine göre o kadar çok yorum yapan insanlar var. Tüm kutsal kitabı kabul etmeden sadece belli başlı yerleri alırsak, onlardan beslenirsek ne olacak? Havariler gibi olmuş olacağız. Kendi aklımıza göre, kendi stratejimize göre yaşamaya başlayacağız. Şimdi yani elimizi vicdanımıza koyup gerçeği söyleyelim. Önceki sezonları bilmezsek, okumazsak, izlemezsek şimdiki sezonu nasıl anlayabiliriz? Biraz önce sordum aranızda izleyen var mı diye. Şimdi izlemeyen var mı diye sormak istiyorum. Game of Thrones'u izlemeyen var mı? Vah, yalnız değilim. Şükürler olsun. Ama şimdi ne yapabiliriz? Diyelim ki hani kulaktan kulağa bu dizi tekrar kulağımıza geliyor ve merak ediyoruz aslında. Şimdi ben kaçıncı sezonu devam ediyor? Yedinci. Yedinciye geçti. Şimdi ben tekrar desem ki ya bu çok meşhur bir dizi. Ben o zaman bunu izlemek istiyorum. Eğer şimdi onu izlemek için, bu yeni sezona başlamak için ne yapmam lazım? Bütün sezonu izlemem gerekiyor. Yoksa ne olacak? Beraber izlemeye başladığımızda bu adam kim? Ne yapıyor şimdi? Ya niye öyle davrandılar falan? Bu nereden çıktı? Bu nerenin kralı? Ama yani eğer izlemek istiyorsam bütün zamanımı, saatlerimi, belki de günlerimi o dizinin eski bölümlerini izlemem lazım ki şimdi keyfini çıkarayım, şimdi anlayabileyim. Yani yoksa hep böyle benim aklımda sürekli kalacak yani. Belli belirsiz şeyler olarak kalacak. Ho. Ho. Wow, gerçekten alkışlamak istiyor. Evet. Yani bir de dikkat edelim. Hikayede İsa'nın kendisi zaten eski antlaşmayı anlatıyor. Bütün peygamberlerin yazılarında olanları anlatıyor. E şimdi İsa bunları anlatıyorsa demek ki eski yazılar bizim için çok önemli. Ha, biz İsa'ya iman ediyoruz, artık biz yeni antlaşma halkıyız deyip de eskisini hiçe sayabilir miyiz? Hayır. Eskisini okumazsak İsa'nın pek bir değeri kalmayacak yani. Sadece anlık bir şey. Biz İsa ile karşılaştık. Ve sonra ne yapacağız? Gidip ondan öncesine de bakacağız. Ne olmuş, neler yaşanmış, neden İsa'nın gelmesi gerekiyordu. Ve bunun için ne yapmamız lazım? Evet. Şimdi Game of Thrones'u iyi anlamak için ne yapmam lazım? Eski bölümlere bakıp saatlerimi harcamam lazım. O zaman İsa'yı anlamam için ne yapmam lazım? Eski Ahit'e bakıp bütün zamanımı harcamam lazım. Şimdi ben gerçekten evet Game of Thrones'u merak ediyorum ama onun için, onu anlayabilmek için bütün zamanımı eski bölümleri izleyerek harcamayı değerli görmüyorum. Ya benim için o kadar önemli değil. O zaman izlememin de bir anlamı yok. Kaybettiğim bir şey var mı? Bilmiyorum artık. Ama şimdi eğer biz İsa'yı o kadar çok seviyorsak, o kadar çok harika olduğunu düşünüyorsak, bütün eski antlaşmayı saatlerce araştırmaya, incelemeye harcayacak zamanımız var mı? Bu kadar değer veriyor muyuz? Nereden nereye bunun için var? İsa'dan önce bu sezonda en azından ne yapıyoruz? İsa'dan önceki ondan bahseden veya önceki olaylar atalarımızın, iman atalarımızın hayatlarına bakıyoruz. Belki sonraki sezonda başka bir şey yapacağız, hiç belli olmaz. Ama bunu yaparken özellikle ne yapıyoruz? Birlikte yapıyoruz. Evet. Benim kardeşim benim kaçırdığım dipnotları görmüş olabilir. O zaman onunla da birlikte paylaşmam lazım. Onunla beraber irdelemem lazım. Kutsal yazıları beraber bakıyoruz ve sonrasında ne oluyor? Aslında biraz paylaşabilir, mikrofon verebilir miyiz? Kendisi öğretmenlik yapmıştır bu arada. Çok kısa böyle. Hayır.
Ya evet, aslında gelip izlenseniz çok güzel olur da. Ya biz yaşayarak öğreniyoruz demek çok doğru olur. Yani burada tiyatral bir şekilde canlandırıyoruz da. Hepimizin bir
Bazen.
görevi oluyor bazen. Tabii her
Evet.
zaman değil ama. Yani başladık ve şu anda Musa'ya kadar geldik. Şu anda Musa'nın en son Mısır'dan çıkışını daha çıkamadı, pardon. Evet, minik
Örnek
buzağımız
verme. Örnek söyleme. Kendine gelsin.
vardı. Yani çok bereketli ve çok keyifli geçiyor. Yaşayarak, yani ben mesela kendi adımda, ben de öğretmenken çalıştığım bölümde mesela anlamadığım yerler oldu. Kafama çok takıldı. Sordum, paylaştılar ve çok güzel anlattılar bana. Yani dediğim gibi yaşayarak, görerek, sindire sindire öğreniyoruz ve tekrar
Şey
teşekkür
sormak
ediyoruz.
istiyorum. Yani bunu keşfettiğinde, yeni şeyler öğrendiğinde yüreğin nasıldı?
O aynı böyle sevinçle
Kıpır
çarpıyor.
kıpır değil
Kıpır
mi?
kıpır, evet.
Çünkü
Bahsettiğin gibi sevinçle çarpıyor.
Tanrımız bizimle konuşuyor. Yani bu
Evet,
evet
evet.
sadece nereden nereye ait bir şey değil. Yani evde bile kutsal kitabı okuduğumuzda teşekkür ediyorum
Ha,
abla.
evde okuduğumda bu kadar heyecan. Evde okuduğumda bu kadar iyi anlamıyorum ama,
Yeter
yani dürüst davranmak
ki.
istiyorum. Evde okuduğumda bu kadar iyi anlamıyorum. Burada çok güzel.
Teşekkürler. Yani olsun. Nereden nereye kadınların zamanı. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Biz Petrus gibi kadınlar, onlar bir şey bilmez demiyoruz. Gerçekten çok şey öğreniyoruz. Yani bu sadece bir örnekti nereden nereye. Dediğim gibi Perşembe günü yine bir yönetiyor. Çok güzel derin derin inceliyoruz. Ve yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. O zaman ne oluyor? İsa'ya sanki tekrar aşık olmuş gibi hissediyoruz. Yeni, evet. Her şey sıfırdan başlıyor gibi. O yüzden benim hazırladığım konu bu. Gerek evde, gerek işte kilisede her zaman kutsal kitap bizim için çok önemli. Çünkü İsa oraya bakıp kendisini anlattı. İsa onları yazdı. Kraldı ama aynı zamanda senaristti. O zaman çok iyi bir şekilde bizlere öğretebilir. Tamam, amin. Çok teşekkürler.